Kahverengi, Hande Altaylı, 5. ayrım. 2 hafta geçip de yaslanan sporlu adamdan ses seda çıkmayınca Recep'in neşesi öfkeye dönmeye başladı. Her akşam erkenden eve girmek, arkadaşlarıyla iki tek atamadan sığır gibi bekleyip durmak canına yetmişti. 15. günün akşamı tıpkı eskisi gibi olur olmaz şeylere kızdı, kükredi. Maşrapayı yere çaldı, kahvesini geç getiren Şadiye'nin sırtını yumrukladı. O gece Hatice yatarken dualar etti, Allah'a yalvardı, yakardı ve defalarca ''Gözünü sevdiğim Allah'ım, yolla da gelsin şu adam artık'' dedikten sonra uykuya daldı. Ertesi gün akşam üzeri kapı vurulup esmer, uzun boylu, ceketli, kravatlı bir adam karşısında belirince Hatice'nin sevinci görülmeye değerdi. Allah'ın duyacağı tutmuştu duasını. Ne diyeceğini bilemeden öylece durdu adamın karşısında. ''Recep Bey'e bakmıştım'' dedi adam. Hatice ıslak ellerini eteğine kurulayıp kapıyı sonuna kadar açarken içeriye seslendi. ''Şadiye, koş kızım, babanı çağır.'' ''Evde yoksa sonra uğrarım'' dedi adam. ''İşinden alıkoymayayım şimdi.'' ''Yok yok, yakında zaten, hemen gelir'' dedi Hatice ve adam içeriye girsin diye yana çekildi. ''Rahatsız etmeyeyim, burada beklerim'' dedi adam ve sokak kapısının önünde duran, daha birkaç hafta önce Recep'in sigara üstüne sigara yakıp kaderine lanet okuduğu sandalyeye oturdu. Şadiye son sürat evden fırlayıp giderken Hatice adama çay koyup getirdi ve ayıp olmasın diye sokak kapısını tam örtmeden bıraktı. Ceketli adam mahalleden gelip geçenlerin meraklı bakışları altında tam 3 bardak çay içmişti ki Recep sokağın başında belirdi. Kısa kollu uçuk pembe gömleği terden sırılsıklandı. Bunun nedeni Ekim'in ikinci haftasında hala ortalığı cayır cayır kavuran güneş, heyecan ya da iri bedeniyle attığı telaşlı adımlar olabilirdi. Erdoğan'ın onca tembihlemesine rağmen sevincini dizginleyemiyor, coşkulu adımlarla koşuyordu kapıya doğru. Adam Recep'in geldiğini görünce çay bardağını eşeğe bıraktı ve yerinden kalkıp elini uzattı. ''Yordum seni buraya kadar. Kusura bakma Recep Bey. Cemal Hoca derler bana. Sen de öyle dersin.'' ''Estağfurullah, ne yorgunluğu, hoş geldiniz.'' ''Hanımına dedim aslında, evde yoksa sonra uğrarım ya da o bana uğrar.'' diye ama dinlemedi beni. ''Olur mu canım hiç öyle şey? Siz buraya kadar zahmet etmişsiniz, ben iki adım yoldan mı gelmeyeceğim?'' dedi Recep ve Cemal Hoca'yı eve buyur etti. ''Gelin içeri, kalmayın öyle kapı önünde.'' Adam avludaki sedire otururken Recep tulumbadan su çekip yüzünü iki fasıl yıkadı. ''Recep Bey, daha fazla gecikmeden konuşalım istedim. Çünkü böyle çocuklar pek az çıkıyor karşımıza. Onları değerlendirmek, üzerlerinde durmak gerek.'' dedi Cemal Hoca. ''Siz öyle diyorsanız öyledir. Öyle diyoruz da anlatamıyoruz sana.'' ''Anlıyorum. Niye anlamayayım?'' ''Yollamıyorsun kaç haftadır çocuğu okula. İşe vermişsin diye duyduk.'' Boş boş baktı Recep Cemal Hoca'ya. ''Ne? Biliyorsun. Narin zehir gibi maşallah. Bütün öğretmenleri seferber oldu. Sen kızı okuldan alınca... Bak Recep Bey, gel buna beraberce bir yol bulalım. Gerekirse yazın çalışsın, kışın okula gitsin diyoruz. Sana kaç kere haber yolladık oturup konuşalım diye ama zahmet edip gelmedin.'' Recep aval aval adama bakıyor, söylediklerini Mehmet'e ya da futbola bağlamaya çalışıyordu. ''Bunun üzerine ben kalktım geldim sana. Belki ayağına kadar gelirsem kırmazsın dedim.'' diye devam etti Cemal Hoca. Moskov'un duruma uyanması böyle oldu. Kayınpederinin mirasının uçup gittiğini öğrendiği günden sonra Narin'i bir daha okula göndermemiş, işe koymuştu. ''Daha orta birde bir çocuk. Yazıktır, çalıştırılmaz bu yaşta.'' dedi Cemal Hoca ve Recep'in cinleri tepesine çıktı. ''Sen Yaslıhan spordan gelmiyor musun?'' diye bağırdı yeni oturduğu sedirden hışımlı ayağa fırlarken. ''Yaslıhan spor mu? Ne Yaslıhan sporu? Ben lisenin müdürüyüm.'' dedi Cemal Hoca. Recep elinde çaylarla onlara doğru gelen Hatice'nin üzerine bir ok gibi saldırdı. Ve kadıncağızın yeni kaynamış kemikleri aklına bile gelmeden ona bir tekme, bir yumruk indirdi. Çay bardakları şangır şungur kırılırken Recep bir taraftan ''Aptal karı, ne bok yemeye çağırdın beni?'' diye bağırıyor, bir taraftan da yere düşen Hatice'nin yüzünü cam kırıklarına bastırıyordu. Tam o anda içeriye giren Mehmet ile Narin ortalığın durumunu görünce önce taş kesmişler, sonra can havliyle kendilerini odaya camın altında titreyen Şadiye'nin yanına atmışlardı. Cemal Hoca Recep'i kadının üstünden kaldırmaya çalışıyordu. Ama gücü Moskov'un deli kuvvetini durdurmaya yetmiyordu. Kapının ipi çekilip içeriye Moskov'tan iri bir adam girmese ve gür sesiyle "Hop, dursana yahu, ne yapıyorsun?" diye bağırmasa Hatice'ye ancak ölüm alırdı kocasının elinden. Recep olduğu yerde kaldı ve kafasını kaldırıp içeriye giren Şişko'ya baktı. Göbeği kemerin üzerinden dizlerine doğru uzanan adamın boyu 190 santimetrenin üzerinde olmalıydı. Kocaman elleri ve kel kafasıyla garip bir tezat teşkil eden, öfkeyle birbirine yanaşmış gür kaşları vardı. Yüzündeki ifade bir kavganın ortasına dalmaktan çekinecek birine ait değildi. "Ne istiyorsun kardeşim?" diye usulen dayılandı Moskov. Bu davetsiz misafire ama Hatice'yi de bıraktı. "Toplu çocuk için geldim," dedi Şişko. "Ama iyi zamanda gelmedim galiba. Hayırdır Cemal Hoca, senin ne işin var burada?" "Hay gözünü seveyim Necati, Allah mı gönderdi seni?" dedi Cemal Hoca. "Recep Bey'in kızı için geldim. Kaç haftadır okula göndermiyorlar çocuğu. Onu konuşacaktım sözde ama şu halimize bak. Elim ayağım kesildi vallahi. Gerçekten de adamcağızın beti benzi atmış, yüzü kireç badanalı duvarla aynı renk olmuştu. Alnından iri iri ter damlaları süzülüyor, kaymış kravatını, pantolonundan çıkmış gömleğini düzeltmeye çalışan elleri titriyordu. "İyi misin bacım?" diye sordu Necati. Burnundan akan kanı yemenisiyle gizlemeye çalışan Hatice'yi kolundan tutup yerden kaldırırken. "İyiyim, iyiyim. Yok bir şeyciğim." diye geveledi Hatice ve Recep'e korku dolu kaçamak bir bakış attıktan sonra entarisinin eteğini toplayıp içeri kaçtı. Necati ile Cemal Hoca birbirlerinin sırtını sıvazlayıp hal hatır sorarken, Recep onların tanıştığını öğrendiğine mi şaşırsın, durumun uygunsuzluğuna mı yansın bilemedi. Kendini ağırdan satmanın planlarını yaparken binbir kepazelikle karşılamıştı Yaslıhan sporluyu. "Bahtıma sıçayım, ben de zaten kısmet olsa," diye söylendi içinde. Elini ayağın nereye koyacağını bilemeden öyle dikilip dururken Mehmet evden fırlayıp 3 adımda avluya ulaştı. "Baba, nah bu adamdı. Bu tombalaktı maçtan sonra benimle konuşan," diye zıp zıp zıplıyordu çocuk. "Geleceğim diyen bu adamdı baba. Vallahi da buydu, billahi da buydu. Anam avradım olsun buydu." "Senin avradına başlatma. Avradını da o bozuk ağzında deyus," diye kükredi Recep. "Devril git hemen karşımdan. Aklı çıkmıştır Recep'in. Mehmet Şişko'ya tombalak deyince zırnık beyin yoktu bu velette. Anası kadar boştu kafası." Mehmet kuyruğunu kısıp kapıya yönelirken, "Dur, önce bir elini öpüp özür dile amcandan," diye seslendi Recep. Şişko Necati elini vermek istemedi ama Mehmet yapışıp öptü. Babası öp demişti bir kere, gerekirse koparıp öperdi o eli. "Çok yaşa oğlum," deyip başını okşadı çocuğun Necati. "Buyur şöyle," dedi Recep Necati'ye. "Sen de buyur Cemal Hoca. Gözünü seveyim, kusurumuza bakma artık. Nasıl olduysa çıktı elimizden bir kaza." Cemal Hoca kıymete binivermişti birdenbire Recep'in gözünde. "Yok yahu, ne buyuracağım, bırak Allah aşkına. Feleğim şaştı şu kapıdan adımımı attığımdan beri," dedi Cemal Hoca. Tam kapıya doğru birkaç adım atmıştı ki Recep bir panter hızıyla karşısına geçip onu durdurdu. "Allah'ını seversen gel otur şöyle. Bakma sen bizim kusurumuza. Cahil adamız işte. Sen göster büyüklüğünü. Bak Allah'ın adını verdim." Cemal Hoca kısa bir kararsızlıktan sonra geçti oturdu sedire. O oturunca Necati de oturdu. "Sizin tanışıklık nereden?" diye sordu Recep. Ortamın gergen havasını dağıtmak umuduyla. Kibarlık iki beden bol elbise gibi üzerinden dökülüyordu. "Avuç içi kadar kasaba burası Recep Bey. Herkes birbirini tanır," dedi Cemal Hoca soğuk bir sesle. Belli ki biraz önce yaşadıklarını öyle hemen unutmaya niyeti yoktu. "İkimiz de yerlisiyiz buranın. Sen dışarıdansın herhalde." "Ben 7 yaşındayken göçtü babamlar buraya. Avundukluyuz aslen. Ama benim hanım buralı. Mandıraları var Yaslıhan'ın girişinde, tanırsınız." "Kaç yaşında senin oğlan Recep Bey?" diye sözünü kesti Necati. Recep önce duraladı, sonra içeriye seslendi. "Mehmet, kaç yaşında oldun lan sen?" "13 oldum baba," diye bağırdı Mehmet var gücüyle. "Okuyor mu?" diye sordu Necati. "Yok," dedi Recep. Sonra Erdoğan'ın söyledikleri aklına geldi. "İlk mektebi bitirince işe verdik, Nalbur'un yanına. O zaman işimiz bozuktu, okutamadık. Ama durumumuz düzelirse seneye vereyim diyorum ortaokula." Bunu söylerken Cemal Hoca'ya dönmüştü. "Vermesine ver de biraz geç kalmışsın. Bu yaştan sonra arayı nasıl kapatacak o çocuk?" dedi Cemal Hoca. Biraz önce olanlardan dolayı hala bembeyazdı adam. Şişko Necati sağ ayağını sol dizinin üzerine koyup Recep'e doğru eğildi. "Vallahi sana şunu söyleyeyim. Oğlan çok iyi futbol oynuyor. Yaşı küçük olmasa dün koymuştuk bizim takıma. Allah vergisi işte. Biz oğlana talibiz. Daha 2-3 senesi var takımda oynamak için. Ama gelsin bizimle idmanlara çıksın. Yetiştirelim, lisanslayalım. Daha para kazanamaz diyorsun yani," diyerek dudak büktü Moskov Recep. "Amma yaptın Recep. Bu yaşta çocuğun toptan para kazandığı nerede görülmüş? Bugün yarın kazanmaz ama böyle giderse ileride kazanır. Bak buraya yazıyorum. Büyük futbolcu olacak bu çocuk. Dayan biraz. Sık dişini azıcık. Böyle fırsat her gün bulmaz adamı." "İyi diyorsun da insan gücü yettiğince dayanır. Bizim de gücümüz, kuvvetimiz ortada. Üç çocukla kolay değil ev geçindirmek bu zamanda. Kirası var, odunu var, kömürü var. Hem ya öyle söylediğin gibi futbolcu olmazsa ileride Mehmet, ne yapacağız o zaman? Ne olacak o kadar emeğimiz, zararımız? Kim karşılayacak?" Recep sedirde hafiften kaykıldı. Kendi sesini duymak güvenini yerine getirmişti. "Bize koltuk çıkacaksanız tamam. Alın gidin oğlanı. Yoksa biz başımızın çaresine bakalım." "Diğer arkadaşlarla konuşmadan bir şey diyemem. Hem onlar da görmek ister çocuğu. Ama şunu da söyleyeyim, 13 yaşındaki çocuk için öyle fazla bir şey bekleme. Kasaba takımıyız sonuçta. İlerisini düşüneceksin. Biz alıp adam edeceğiz oğlunu. Sonra da İstanbul'a bir haber uçuracağız. Gelin görün Mehmet'i diye. Bakma kasaba takımıyız dedik ama elimiz kolumuz uzundur." Recep bir yere baktı, bir göğe baktı. En son sıkılmış gibi gözlerini ayakkabılarına dikti ve diyeceğini dedi. "Eh, sen önce bir arkadaşlarınla konuş bakalım Necati Bey. Onlar ne diyecek, ne verecekler onu görelim." Necati ile Cemal Hoca aynı anda müsaade isteyip kalktılar. "Recep Bey, gel yakma narini. Bırak çocuk devam etsin sınıfına," dedi Cemal Hoca kapının ağzında. Anlamıştı Recep'in tiniyetini. O yüzden hassas yerinden yakaladı. "Söz yazları kızına ben iş bulacağım. Necati de yardım eder. Çoktur onun tanıdığı. Nazı geçer buralarda, değil mi Necati?" "Ne demek Cemal Hoca? Emrin olur," dedi Necati. "Bak Recep, Cemal Hoca Yaslı Han'ın gözbebeğidir. Bu kasabanın en kıymetli insanıdır. Kalkmış ayağına kadar gelmiş senin." "Vallahi bilmiyorum," diye nazlandı Recep. "Kız çocuğu okuyacak da ne olacak? Birini topa, ötekini okula gönderirsem biz ne yapacağız?" "Çocukların istikbali," diyecek oldu Cemal Hoca ama Recep onun sözünü kesti. "İstikbali zenginler düşünür Cemal Hoca. Biz fukarayız. Bugünden ötesini görmez bizim gözümüz." Şişko Necati elini Recep'in omzuna koydu. "Bak Recep, sana şunu söyleyeyim. Cemal Hoca'yı kıran adam bizim için makbul adam değildir. Sen zaten bir hata ettin ona karşı. İkinciyi etme derim. Bilmem anladın mı?" "Anladım Necati Bey," dedi Moskov dudaklarını ısırarak. "Anladım, merak etme." İki adam evden çıkıp gittikten sonra Narin o güne kadar en şiddetli olan dayağı yedi. Recep yıllardır aldığı iyi notları fitil fitil getirdi kızının burnundan. Onun öfkesinden paylarını daha fazla almak istemeyen Kara Hatice, Mehmet ve Şadiye odaya sığınıp oradan dinlediler Narin'i yeri göğü inleten çığlıklarını. 4. Arabayı otopark görevlisine bırakıp kahveye doğru yürürlerken, yazdan kalma tatlı bir esinti ve neşeli insan kalabalığı Narin'in yüreğindeki ağırlığı hafifletti. Temiz deniz havası ciğerlerine dolarken rüzgar yüzünü, saçlarını okşuyordu. Tıklım tıklım dolu kahvenin kalabalığı dışarıya taşmış, insanlar sokağa atılmış masalara yayılmıştı. Garsonlar ellerinde çaylar, tostlar ve sucuklu yumurtalarla oradan oraya koşuşturuyor, kahkahalar tavla seslerine karışıyor. Martılar gamsız cumartesi havasında yaylana yaylana süzülüyordu. Müdavimler, yolu o tarafa düşenler, aşıklar, aileler, arkadaşlar tahta sandalyelerin üzerinde 21 derecelik sıcağın tadını çıkarırken narinleri deniz gözleriyle etrafı taradılar. Ve sonunda denizin tam kenarındaki masadan onlara el sallayan Irmak'ı gördüler. Irmak, lise ve üniversiteyi İsviçre'de okuduktan sonra Cenevre'ye yerleşmiş ve 6 ay önce çalıştığı şirket onu İstanbul'da bir ofis açmakla görevlendirene kadar orada yaşamıştı. Belki uzun zamandır farklı ülkelerde yaşadıklarından, belki de sadece karakterinin bir sonucu olarak iki kardeş birbirine hiç benzemezdi. Tek ortak noktaları uzun saçlarıydı. Ama Irmak kendisininkileri ablası gibi kızıla boyatmadığı ve her zaman at kuyruğu yaptığı için bu benzerlikleri bile göze çarpmazdı. Denizin kahverengi gözlerine ve upuzun boyuna karşın Irmak'ın gözleri yeşildi ve boyu 160 santimetreyi anca buluyordu. Ablasından daha yumuşak hatlara ve daha yuvarlak kıvrımlara sahipti ama bunları ortaya çıkarmaktan hoşlanmazdı. Deniz gibi topuklu ayakkabılar, dekoltesi bol elbiseler giydiği de görülmezdi. Kumaş pantolonlar, üzerine kalıp gibi oturan gömlekler, dizde biten düz renk elbiseler. İki kardeş tanıyan herkes Deniz'in daha gösterişli olduğunu kabul ederdi. Ama Irmak'ın daha duru bir güzelliği vardı. Narin bazen onların isimlerinin Deniz ve Irmak yerine gün ve gece olması gerektiğini düşünürdü. Gördüğün gibi kardeşim en iyi masayı bulma konusunda bana çekmiş dedi Deniz. Narin'in onlar üzerine düşündüğünü hissetmiş gibi. Kalabalık yüzünden iç içe geçmiş masalarda oturanlardan müsaade isteyerek güçlükle ilerlediler. Yolu neredeyse yarılamışlardı ki Irmak'ın karşısında oturmuş çayını yudumlayan adam arkasını dönüp onlara baktı. Narin bu tanıdık yüze baktı ve taş kesti. Bütün gece rüyasında gördüğünü sandığı adamın Irmak'ın karşısında ne işi vardı? Selam, geldik işte dedi Deniz kardeşini öperken. Nar dün akşamı hiç hatırlamıyor. Gerçekten hiç hatırlamıyor. Ne sizin geldiğinizi ne Fırat'ın üstüne kustuğunu. Tamamen kopmuş. Uzatarak bakışlarını Narin'in gözlerinin içine dikti. Narin hayal meyal önceki gecede el sıkıştıklarını hatırladı. İçinde bin farklı duygu bir adım öne çıkmak için tepişip duruyor ama hiçbiri diğerinin önüne geçemiyordu. Yüreği panik, şaşkınlık, utanç, üzüntü ve öfke arasında tereddütle adımlar atıyor ve hangisinin kıyısında duracağını bilemediğinden tam ortalarında kalıyordu. Ne biri ne öteki. Göğüs kafesin içinde çığlık atan atlar dört nala koşturuyor ve o tam karşısında duruyordu. Bunca yıldan ve bunca yoldan sonra sadece oturup ağlamak geliyordu içinden. Kimse ona ilişmesin, neyin var diye sormasın. O da bir iskemleye çöküp sessiz sessiz saatlerce ağlasın istiyordu. Ama elbette bunu yapmadı. Merhaba, akşam için özür dilerim dedi. Yüzüne buzdan oyulmuş bir ifade yerleştirerek. Fırat, boş verin canım, olur böyle şeyler derken Narin ile Deniz'e sandalye getirmesi için garsona işaret etti. Dünya küçük diyenler yanılıyordu. Küçük falan değildi dünya, basbayağı dardı. Kimi zaman dört kişiyi bile alamayacak kadar dardı. Bütün gece yaslı Han'la çocukluğuyla ilgili rüyaların içinde yuvarlanmasının ve geçmişin bulduğu her delikten uykusuna sızmasının nedeni buydu demek. Rüya sandığım gerçek çıktığına göre şu anda gerçek sandığım da rüya olabilir. Olabilir mi? Narin'in tek düşünebildiği buydu. Çaresizlik insanın olağan dışı olandan medet ummasına yol açıyordu. Biliyor musun? Fırat da yaslıhanlı dedi Irmak neşe içinde. Narin Fırat'a baktı ve farkına vardığı bir şey allak bullak olmasına neden oldu. Fırat onu tanımamıştı. Gözlerinde görebiliyordu bunu. Yeni tanıştığı bir yabancıya ilgiyle bakan gözlerdi karşısındakiler. Öyle mi dedi Fırat? Evet dedi Narin. Gerilmişti. 5. ayrımın sonu sayfa 47, devamı 6. ayrımda.